Ebeveynler için çocukları anlama rehberi. Taze Zihinler, Büyük Dünyalar başlıyor.
Merhaba, Taze Zihinler, Büyük Dünyalara hoş geldiniz. Ben Doktor Gökçe Yağmur Efendi.
Ben de Doktor Nursu Çakın Memek.
Bugünkü bölümde sizlerle kronik hastalığı olan çocuklarla ilgili konuşacağız.
Evet, bugünkü konumuzu böyle seçtik. Kronik hastalığı olan çocukların yaygınlığını düşünürsek önemli bir konu diye düşünüyorum. Belki bu konuya başlamadan önce kronik ne demek ya da kronik hastalık ne demek, biraz bunun üzerine durabiliriz belki.
Tabii kronik hastalıklar genellikle gidişi gereği daha uzun süreli hastalıklar olarak kabul edebiliriz. Yaşam boyu genellikle kişiyle beraber kalacak hastalıklar olabilir çocukluk çağını düşündüğümüzde. Tabii hani bazıları bir şekilde sonlanabilir, belirtileri hafifleyebilir ama kronik dediğimiz zaman bir grip gibi ya da bir mide bulantısı gibi gelip geçici bir şey olmadığı, kişinin hayatının en azından önemli bir bölümünde bu hastalıkla ilgili ya bir tedavi görmesi gerektiği ya da bu hastalıkla ilgili bir takım önlemler alması gerektiğini düşünebiliriz. Kronik hastalık dediğimizde çok geniş bir alan tabii. Bir sürü farklı hastalık gelebilir akla. En sık görülenler işte diyabet olabilir, epilepsi olabilir bizim çocukluk çağında sık gördüğümüz kronik hastalıklar ama onun dışında daha nadir hastalıklar olabilir. Metabolik ya da genetik bazı durumlar ve onların yarattığı
böbrek hastalıkları olabilir. Evet. Değil mi? Kardiyolojik hastalıklar olabiliyor bununla ilgili. Ama obezite kronik hastalık olarak değerlendiriliyor. Yine çocuklarda yaygın görülen astım ve alerji, değil mi? Yaygın bozukluklar olarak değerlendirdiğimiz bu tür hastalıkları biz kronik hastalıklar diyoruz. Aslında son zamanlarda kronik hastalığın artışıyla ilgili bir durum söz konusu. Yani niçin artıyor? Ölüm azalıyor. Evet. Yani ölüm oranları azalınca, tedavi şansı artınca aslında kronik hastalıkların artışını görüyoruz. Tabii birazcık da kronik bir stresin olması, toksinlerin daha fazla olması, çevre kirliliğin daha fazla olması kronik hastalık görülme sıklığını bir miktar arttırıyor. Ve tabii bu kronik hastalığın artması da bize hem tabii tedavi çalışmalarının artmasına yol açıyor. Aynı zamanda birazcık da yaşam kalitesinin söz konusu olduğu ve devreye girdiğini görüyoruz. Yani kronik hastalık evet tedavi edilebiliyor. Özellikle belirtiler ve semptomlar azalabiliyor. Ama bir yandan da o çocuğun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik girişimlerin çok önemli olduğunu biz görüyoruz. Peki şu bilgi çok nettir aslında bizde. Kronik hastalığı olan çocuklarda ruhsal bozukluk gelişme riski bir miktar artıyor. Niye artıyor? Bunu birazcık konuşabilir miyiz Gökçe?
Yani bu aslında çok basamaklı bir konu. Artmasının birçok farklı sebebi olabilir. İlki bazı kronik hastalıklar çocuğun günlük işlevselliğini kendi doğaları gereği etkileyebiliyor. Yani fiziksel sıkıntı yaratan işte bazı ilerleyici nörolojik hastalıklarda çocuk eskiden edinmiş olduğu bazı becerileri kaybettiğinde işte okula gidemiyor ya da işte okulda akranları kadar koşup oynayamıyorsa ya da akranlarının yediği yemekleri tüketemiyorsa bu psikososyal bir stresör olarak çocuğu işte depresyon ya da kaygı bozuklukları gibi durumlar için zemin hazırlayabiliyor. Bazen kronik hastalıklar uzun hastane yatışları gerektirebiliyor. Bu gene kendi başına bir açıkçası psikiyatrik hastalık için bir risk yaratıyor. Uyum bozukluğu dediğimiz durum ya da sonrasında eğer yatış çok uzadıysa depresyon, sağlık kaygısı, anksiyete gibi durumlara sebep olabiliyor. Bunun dışında kronik hastalıklar için kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de psikiyatrik hastalıklar için risk yaratabiliyor.
Doğru, evet.
Mesela steroid grubu kullanıldığı zaman biz bu grupta biraz daha böyle çökkün duygu durum açısından dikkat etmemiz gerekebiliyor. Onun dışında bazı kronik hastalıklar fiziksel görünümde farklılıklara neden olabiliyor ve özellikle ergenlik döneminde yaşıtlarına benzeme ya da grup içinde kabul edilmenin çok önemli olduğu bir dönem bu bir ek risk faktörü olarak yer alabiliyor. Tabii aslında yaş gruplarına da bakmak lazım. Yani her kronik hastalığın farklı yaş gruplarında yaratabileceği farklı riskler var. Onun dışında kronik hastalıklar aile sistemi üzerinde de çok büyük bir stres yaratıyor. Annenin, babanın kaygısını arttırabiliyor. Onlar daha depresif olabiliyorlar. Bu nedenle de çocukta gene psikiyatrik hastalık görme sıklığın artma riskini görebiliyoruz. Bir de bazen fiziksel hastalık çok fazla odak oluyor. Ve çocuğun gelişiminin diğer alanlarındaki aksaklıklar bazen biraz gözden kaçabiliyor. Mesela işte diyabeti olan bir çocukta kan şekeri regülasyonu bazen tek odak oluyor. Ve o çocuğun aynı zamanda yaşadığı işte kaygı ya ya da uyku bozuklukları biraz bunlar gözden kaçabiliyor. Fiziksel sağlık daha ön planda olunca o nedenle daha geç tanınabiliyor bazen bu tür durumlar. Aileler tarafından daha geç fark edilebiliyor. Bu yüzden de bize geldiğinde bazen tırnak içinde hastalık kriterlerini karşılayan boyutta gelebiliyor çocuklar.
Yani kronik hastalık sahibi olan bir çocukta ruhsal etkilenimi göz ardı ettiğimiz zaman özellikle bu durumda tedavi uyumu bozulabiliyor. Ve biz bunu çok yüksek oranda görüyoruz. Kan şekeri regülasyonu açısından ciddi sıkıntılar olabiliyor. Beslenmesine dikkat etmedikleri olabiliyor. Ya da böbrek hastalığı olan çocuğun yediği gıdaya dikkat etmemesi, tuzlu ürünleri daha fazla tüketmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da kas hastalığı olan bir çocuğun fizik tedaviyi yapmaması, uygulamaması, dikkat etmesi gereken şeyleri dikkat etmemesi gibi. Ya da işte astımı olan bir çocuğun işte alerjenle karşılaşmasıyla ilgili aldığı önlemleri azaltması. Bir sürü faktör var burada tabii ki. O yüzden ruhsal etkilenimi mutlaka bizim ele almamız gerekiyor kronik hastalıklarda.
Evet, yani sadece fiziksel hastalığın tedavisi her zaman klinik anlamda bir başarı sağlamıyor hastalık yönetiminde. Mutlaka ruh sağlığı alanının da ele alınması gerekiyor. Çünkü kronik hastalıklar bir maraton gibi uzun süreli koşulan yolculuklar ve bu süreç gerçekten çocuklar ve gençler için çok zorlayıcı olabiliyor. Evet. Hastalık hangisi olursa olsun oradan ne destek alınması gerçekten önemli.
Bir çocuğun ruhsal bozukluğa tepkisini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi ailenin tepkisi olarak saptanmış. Aile daha soğukkanlı ele alıyorsa, daha çözüm odaklıysa, sorunun neyden kaynaklandığını sürekli onun üzerinde kafa yormayıp artık çözüme odaklanıyorsa, kabullenme aşamasını hızlı geçiyorsa, o zaman aslında o çocukların uyumunun daha fazla olduğunu biz görebiliyoruz. Aile çok kaygılıysa ve ne yapacağını bilmez haldeyse, çözümsüz görüyorsa kendisini, tedavi ekibiyle işbirliği kuramıyorsa, o zaman o çocuğun kaygısının da çok yükseldiğini görüyoruz. Yani burada aileye tabii çok iş düşüyor. Burada mesela ailenin desteklenmesi konusunda ne söylersin? Yani bir sağlık merkezi ya da sağlık ekibi ne yapmalı, neler önerirsin?
Şimdi öncelikle gerçekten çocuk ergen hasta grubunda bir çocuğun hastalığı aslında tüm aileyi ilgilendiren bir durum. Onun için öncelikle ebeveynlere ve çocuğa da sağlık profesyonellerinin hastalıkla ilgili detaylı bir eğitim vermesi gerekiyor. Bu hastalık nedir, biz ne bekliyoruz, hangi ilaçları kullanmaları gerekecek, bunlarla ilgili ebeveynlerin ve çocuğun bilgi sahibi olması lazım. Tabii çocuğun yaşına göre verilen bilginin niteliği değişebilir. Ama çocuk hastalığıyla ilgili mutlaka bilgi sahibi olmalı.
Evet, ne fazla ne az değil
evet,
mi?
Evet, bazen korumak adına bilgi vermemek gibi bir yaklaşım sergilenebiliyor. Bu doğru değil. Bu aksine kaygıyı ve belirsizliği çok ciddi şekilde arttıran bir durum. Onun dışında aileler eğer talep ederlerse bence hatta bazı durumlarda rutin olarak bir ruh sağlığı destek birimine yönlendirilebilirler. Mesela yeni bir diyabet tanısı konan bir çocuk bence mutlaka bir çocuk psikiyatrisi değerlendirmesinden geçmeli. Ailesi de aynı şekilde zorlandıkları bir alan varsa bununla ilgili kendileri bir ruh sağlığı profesyoneline başvurabilirler. Onun dışında genelde önerdiğimiz şey tek odağın evdeki hastalık olmaması. Bu çocuğun tek belirleyicisi, tek niteliği onun diyabeti değil. Yani o diyabet hastası bir çocuk değil. O Ayşe, işte sporu sever, sanatı sever ve diyabeti var gibi. Tek bir tanımlayıcısı olmamalı çocuğun.
Yani kimliği aslında o hastalıkla oluşmuyor. Yani onun kimliğinde başka özellikler de var değil mi? Yani o diyabeti ya da ne bileyim işte böbrek yetmezliği bir kısmını oluşturuyor sadece.
Evet. Diğer güçlü olduğu alanlara yönlendirilebilir. Mutlaka bir sosyal aktivite. Bazen hastalık nedeniyle ama yapamaz, ama orada iğnesini olamaz, ama orada ilacını alamaz gibi ebeveynlerin kaygıları oluyor. Ama her zaman bunlar için bir çözüm var. Farklı saatte bir kurs olabilir, farklı yapıda bir kurs olabilir ama mutlaka bir sosyal aktivite öneriyoruz gençlere, çocuklara. Onun dışında bazen kurallar çok esneyebiliyor. Bir hastalık tanısı alıyor çocuk. Aman onu hiç üzmeyelim. Zaten şimdi bir zorluğu var. İşte istediği kadar baksın iPad'e, istediği kadar kullansın akıllı cihazları ya da kimse onu üzmesin gibi Türk toplumunda biraz yaygın
ya
bir yaklaşım.
Ya da şeyi de çok yaşıyoruz ya, daha yeni konuştuk işte kas hastalığı olan bir çocuğa aman ben yedireyim kasları yorulmasın. İşte ben giydireyim yorulmasın. O da zaten düzgün yapamaz. Yazı yazmasın mesela. Halbuki yapabilecekken anne baba bazen onun yerine yapabiliyorlar. Bu sefer çocuklar sorumluluk almıyor. Sorumluluk almadığı zaman öğrenemiyorlar. Öğrenemedikleri zaman daha geri kalıyorlar. Geri kaldıkları zaman da ruhsal etkilenimleri aslında artıyor.
Artıyor.
O nedenle senin söylediğin çok önemli. Yani burada hem sınırlarının da net olması lazım ve çocuğun gelişimsel özelliğine göre sorumluluk alması ve ilerlemesi açısından destek olmak da gerekiyor. Doğru söylüyorsun.
Evet, yani evdeki kurallar eskiden nasılsa o şekilde devam etmeli, esnememeli. Onun dışında gerçekten çocuğun kendi geliştirmesi konusunda fırsat verilmeli. Yani kas hastalığı var diye evet belki biraz daha zorlanacak. Yani biraz daha dökecek belki ama döke döke o becerisini de geliştirmeyi öğrenmesi gerekecek. Hı hı. Yani çocuğun üzerinden yükü tamamen aldığımızda tamam hadi o ilk dönemde işler iyi gidebilir ama sonra aileler çocuktan şeyi bekliyorlar. Kendi ilaç tedavisini takip etmesini mesela. Ama o zamana kadar tüm sorumlulukları da çocuğun üzerinden bir şekilde almışlar. Çocuğun hı hı. bu becerisi gelişmemiş. Hı hı. O yüzden mutlaka bu hastalık özelinde çocuğun ve ailenin tüm hayatlarını buna göre değiştirmemesi gerektiğini hı hı. vurgulamak önemli
evet,
diye düşünüyorum.
Evet, bir de şey sen anlatırken şey aklıma geldi. Bazen bazı hastalıklarla ilgili kurallar konuyor ama çocuk niçin olduğunu bilmiyor.
Aa, evet.
Örneğin işte ne bileyim tatlı yiyemezsin ama çocuk niye yiyemeyeceğini bilmiyor. Hı hı. Ya da mutlaka spor yapmak zorundasın. Bunun sebebini bilmiyor. Gizliyorlar. Gizledikleri zaman çocuğun bu bilinmezlik karşısındaki kaygısı çok daha fazla artıyor ve kendisindeki durumu olduğundan çok daha abartılı değerlendirebiliyor. Nedenle çocuğun anlayabileceği bir dilde mutlaka bilgi vermek lazım.
Kesinlikle.
Yani bunu hep söylüyoruz aslında. Birçok konuda söylüyoruz. Kaygı çünkü bilinmezlikle birlikte paralel artıyor. Evet, bazen kronik hastalığın tedavisiyle ilgili hekimler de çok şey bilmeyebiliyorlar. Yani daha doğrusu hastalığın kendisi öngörülmez bir pozisyonda. Yani net değil, tedavisi net değil, prognozu ya da gidişatı çok net değil olmayabiliyor ama bunun net olmadığı bilgisini de çocuğun alması gerekiyor. O nedenle aslında bir üçgen gibi çocuk, aile ve hekim üçgeni içerisinde kesinlikle o çocuğun da soru sorma hakkı var ve bilmesi gerektiği kadar da bilgi edinme hakkı var. Ve tedavisinde bence yani o kronik hastalık tedavisinde de sorumluluk almalı.
Kesinlikle.
Yani onun yerine her şeyi aile yapmamalı. Mesela diyet listesinde kendisi belirleyebilir. Belki atıyorum spor listesinde de ona göre belirleyebilir. Yapması gerektiği işte el egzersizleri varsa, botoks tedavisi varsa, kas hastalığıyla ilgili ya da kardiyak sorunlarla ilgili bunları mutlaka çocuk da üstlenmeli bir miktarıyla. Tabii %100 hepsini değil ama ailesinin desteğiyle mutlaka bu konuda yer almalı. O zaman uyum çok daha fazla artıyor.
Kesinlikle
ve o
öyle.
Kronik hastalığın yaşam kalitesinde yaptığı tahribat da azalmış oluyor.
Evet.
Bu durumda.
Ve her yaştan çocuk için aslında yani tabii bu daha detaylı bir konu ama aslında 4-5 yaşındaki bir çocuk da kendi kronik hastalığıyla ilgili bazı sorumlulukları o yaşa uygun sorumlulukları takip edebilir. Yani her yaşa göre bizim vereceğimiz sorumluluklar ve bilgiler değişmekle birlikte aslında her yaşta mutlaka belli düzeyde bir sorumluluk ve bir bilgi vermemiz gerekiyor ki bu aynı zamanda bir alışkanlık haline de gelsin. Özellikle daha küçük yaşlarda da hani tabii ki tedavinin temel sorumluluğu çocukta olmamalı okul öncesi dönemde ama mesela kendi ilaçlarının işte tuttuğu bir böyle işte güneşli gün, yağmurlu gün, böyle stickerlı bir çizelge olabilir. Yani mutlaka bir yerinde aktif olarak çocuğun yer alması çok önemli.
Ya da ilaçlar renklerine göre ayrılabilir, değil mi? Ya da hastalığı çizimlerle anlatılabilir. Bununla ilgili işte hikaye kitapları oluşturulabilir.
Evet.
Yani o çünkü biz bir durumu ne kadar çok bilirsek korkumuz azalır, ne kadar çok bilirsek de aynı zamanda kontrol etme becerimiz artmış olur. O nedenle o dahil etmek çok önemli bu
kısımda. Artık çok fazla kitaplar da var. Küçük yaş grubu için diyabetle ilgili, epilepsiyle ilgili ya da genel olarak hani fiziksel olarak farklı olmakla ilgili ebeveynler bir kitap evine gittiklerinde aslında bu alanla ilgili yayınlar da çok arttı. Çocuklara hitap edebilecek. Bu da büyük bir şans diye
bakışlar
düşünüyorum.
Bakışlar var. Yine böyle çocukların bir arada olabilecekleri, lösemili çocuklar vakfı, işte ya da ne bileyim dermatolojik hastalığı olan çocukların bir araya geldiği dernekler var. Derneklerle işbirliği kurulabilir.
Evet.
Çocuklar oraya dahil edilebilir. Ebeveynler oraya dahil edilebilir. O açıdan o farkındalığı da arttırmak tabii bu noktada çok önemli hale geliyor.
Okullarda da benzer şekilde aslında hocam. Yani eğer çocuk hastalığıyla ilgili bir işlem yapması gerekiyorsa mesela bazı mesane hastalıklarında çocuklar kateter kullanmaları gerekiyor ya da işte insülinlerini kendileri yapıyorlar şeker hastalığı durumunda. Hani okulda çocuk arkadaşlarına hastalığıyla ilgili eğer soruluyorsa böyle bir sunum, bir bilgi yapabilir. Zaten hani o işlemi o sınıf ortamında yaptığı için diğer çocuklar bazen merak edebiliyor. Hı hı. Bazen çok saklama eğilimi oluyor. Sanki böyle bir ayıpmış gibi mesela iğnesini yaparken hep saklanmak durumunda kalabiliyor. Evet. Hani çocuk da eğer isterse kendi hastalığıyla ilgili böyle bir bilgisini paylaşabilir.
Evet, o noktada çok önemli çünkü diğer çocuklar çocuklar bazen bilgi sahibi olmayabiliyorlar.
Evet.
Örneğin bir hastalığın bulaşıcı olabileceğini düşünüyorlar. Hı-hı. Örneğin diyabet. Diyabetin bulaşıcı olduğu ile ilgili korkuyorlar ve çocukla oynamıyorlar. Ben karşılaştım böyle bir durumla. Yani olabiliyor. O nedenle bu okul ortamında da o hastalığın ele alınması, öğretmenler tarafından sahiplenilmesi, bu konuda bilgi verilmesi çok önemli. Gökçe, peki bu kadar konuştuk ama son bir soru sormak istiyorum. Kronik hastalığı olan çocukların ruhsal etkilenimini en aza indirmek için tedavi ekibi de dahil, ailelerde dahil, okulda düşünürsek eğer, akranlarında düşünürsek eğer neler yapabiliriz? Yani insanlar sosyal varlıklar. Öyle düşünürsek, çocukları da bu şekilde düşünürsek önerilerin neler olabilir?
Bence en temel öneri bunu normalize etmek. Şu anlamda bu durumla ilgili konuşabiliyor olmak çok önemli diye düşünüyorum. Ailelerin çocukla bunu konuşabiliyor olması lazım. Çocuğun aman annemi babamı üzmeyeyim, onları kaygılandırmayayım diye soru sormaktan çekindiği durumlarda aslında çocuğun bu konuda konuşmasını kolaylaştıracak bir yaklaşım sergileyebilir aileler. Çocuğu dinleyebilirler öncelikle. Bazen bu çok kolay geliyor ama aslında en önemli adım bu. Yani çocuğun sağlıkla ilgili kaygılarını, sorularını, kafasındaki düşüncelerini önce bir dinlemek gerekiyor. Hemen bazen aileler aman işte bir şey olmayacak, zaten bir şeyin yok. Biraz böyle çocuğu rahatlatmaya yönelik biraz gerici davranışlarda bulunabiliyorlar, müdahaleci olabiliyorlar. Çocuk kaygılanıyorsa bırakın anlatsın sizi. Önce bir dinleyin. Hani çocuk ne düşünüyor ya da ne biliyor hastalığıyla ilgili. Ondan sonra da aslında oturup çocukla hastalığıyla ilgili konuşmak, bu konuda dürüst ve açık olmak. Evet, şeker hastalığı hayatının önemli bölümünde seninle beraber olacak. İşte bu kronik hastalık dediğimiz şey böyle bir şeydir. Şeker şöyle bir şeydir. Diyelim ki şeker üzerinden örnek verecek olursak. Çocukla doğru bir bilgi paylaşımı yapmak önemli. Bazen işte habersiz hastaneye getiriyorlar çocukları ya da yeni bir tedavi başlanacak. Çocuk geliyor ama bunu bilmeden geliyor. Dolayısıyla soru soracak fırsatı olmuyor. Bilgi alacak fırsatı olmuyor. Bunlar gerçekten kaygıyı belirgin artırıyor. Tedavi uyumunu çok bozuyor. Öncelikle dürüst ve açık bir iletişim. Bence en temel faktör bu. Okul için de gene bu geçerli. Onun dışında da çocuğun kendi temposuna göre de bazen gitmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Çocuk bir tanıyı ilk öğrendiği zaman çok fazla soru sormayabilir. Önce kafasında biraz durup düşünmesi gerekebilir. Biraz böyle kendisi durumu anlamlandırmaya çalışabilir. Orada da belki çocuğu sıkıştırmadan kendi temposunda bununla ilgili yaşamasına destek olmak önemli olabilir diye düşünüyorum. Kronik hastalıklar ne felaketleştirilmeli ne de çok yok sayılmalı.
Evet, doğru. Aslında o çocuğun gelişimini ne kadar iyi desteklersek, yani daha doğrusu normali neyse o konuda devam etmesi çok önemli.
Kesinlikle
herhalde, değil
öyle.
Mi? Yani normal hayata hızlıca geri dönmek, evet. Okuluna geri dönmesi, yapabiliyorsa eğer spora, yani o hastalığın izin verdiği ölçüde, hı-hı, spora geri dönmesi, bir sanat alanı varsa ona geri dönmesi, yaşıtlarıyla birlikte olması, eğer hastanede yatıyorsa belki yaşıtların onu ziyarete gelmesi,
evet.
Yine uzun süreli yatış varsa belki yine evi çağrıştıracak, ev ortamı hazırlanabilir, yani mümkün olduğunca. Tabii ki işte
fotoğraflar, oyuncaklar.
Aynen öyle. İşte saatle, takvimle vesaire. Şu çok önemli. Sevdiği ve bağlandığı kişiyle ayrılmamak.
Evet.
Çünkü ayrıldığı zaman korkuları artacaktır. Hı-hı. Ama bağlanma nesnesiyle birlikte olduğu zaman gücü daha fazla olacaktır. Tabii ki mümkünse bu sağlık merkezinde. Sevdiği kişiyle birlikte olması, ziyaretlerinin mutlaka olması, olabiliyorsa izine çıkışlara gitmesi, hafta sonu, hı-hı, evinde geçirmesi, mümkün olduğunca hızlı taburcu olması, taburcu
örgün eğitime dönmesi.
Evet, taburcu olduktan sonra örgüne. Yani normali neyse aslında,
evet,
çocuğun gelişiminde.
Neyse,
ona olsun. Hızlı dönmek ve etrafını bilgilendirmek ve çocuğu bilgilendirmek herhalde kronik hastalığın ele alınımında ruhsal etkilenimi en aza indirmek için yapılacak en iyi
en
yol.
En temel, evet. Mi? Yani bir an önce normale dönmek, normal koşulları sağlamaya çalışmak ve çocukla bununla ilgili açık ve net bir iletişim kurmak. Evet,
evet.
En önemli faktörler bunlar diye düşünüyorum.
Evet.
Tabii her hastalığın doğası gereği getirdiği ek zorluklar olabilir. Evet. Belki ilerleyen bölümlerde bunlarla ilgili de konuşabiliriz.
Daha ağır hastalığı olan, evet, çocuklara yaklaşım konusunda belki, evet, o konuyu da ele alabiliriz. Teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Evet.
Dinlediğiniz için.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Taze zihinler, büyük dünyalar sona erdi.